Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Esvan 1399, Hicri Kameri 26 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 10 Mart 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'ye arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Resulullah'ın büyük hamisi Ebu Talib ve Suriye'de işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayet adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi, şehit gazi ve esaretten kurtulan kadınların İran İnkılabı ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın en yüksek onur zirveleri olduklarını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani maksimum baskı ve tehditlerin işe yaramadığını söyledi. Amerikan Kongresi temsilcileri İran ile nihai bir anlaşma çağrısında bulundular. İran'ın Hindistan Büyükelçiliği Yeni Delhi'deki patlamayla ilgili İran'a yönelik asılsız suçlamaları reddetti. Irak, Siyonist rejim İsrail'le ilişkileri normalleştirme niyetini yalanladı. İngiltere'de kraliyet ailesi Prens Harry ve eşinin ırkçılık suçlamalarını endişe verici olarak niteledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, gazi ve esaretten kurtulan kadınları takdir etmek üzere düzenlenen Tarih Yazan Melekler Ordusu Milli Kongresi'ne gönderdiği mesajda, mücahit, cesur ve fedakar kadınları İran İslam İnkılabı'nın en yüksek onur zirvelerini niteledi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin ofisinin enformasyon merkezinin raporuna göre, Ayetullah Hamene'nin Tarih Yazan Melekler Ordusu Milli Kongresi'ne gönderdiği mesajda şehit, gazi ve esaretten kurtulan kadınlar İran İslam İnkılabı ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın en yüksek onur zirveleri oldukları vurgulandı. Ayetullah Hamene mesajda iman gücü İranlı kadınların önüne büyük bir cihad yolunu açtığını, İranlı kadınların en zorlu meydanlarda şecaat, fedakarlık ve yenilikçileri ile harikulade ve eşine ender rastlanan hamasetleri yarattıklarını kaydetti. Ayetullah Hamene mesajında şu vurguyu yaptı. Bilim, araştırma ve teknoloji cephelerinden edebiyat ve sanat vadisine, çeşitli sosyal, siyasi ve yönetim meydanlarında boy göstermekten
en son sağlık alanında fedakarlıklara ve bu zorlu sınavda hastalara hizmet etmeye kadar çeşitli alanlarda kadınların sergilediği varlık, hepsi İranlı kadının manevi yücelişinin işaretleridir ve tüm bunlar İslami nizamın bereketleri ve İslam'ın dersleri ve kadınlara değer vermesi sayesinde gerçekleşmiştir.
İran Cumhurbaşkanı düşmanın maksimum baskı ve tehditlerinin sonuç vermediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hicri Şamsi 1399 yılının Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'nin son toplantısında dün yaptığı konuşmada, bugün İran'a yaptırım uygulayanların kendileri bile azami baskı ve tehditlerin işe yaramadığını ve bir hata olduğunu açıkça kabul ediyorlar dedi. Ruhani, konuşmasının ayrı bir yerinde halkın direnişi ve İslam İnkılabı rehberinin yol göstericiliği sayesinde zor günleri geride bıraktık dedi. İran Cumhurbaşkanı bugün yaptırımcıların bile çıkış yolunun ancak İran'la karşı iktisadi savaş başlatılmadan önceki duruma olduğunu dile getiriyorlar dedi. Ruhani geçtiğimiz yıl korona salgını sebebiyle yaptırımı olmayan gelişmiş ülkelerin bile mal tedarikinde ve dağıtımında sorunlar yaşadıklarını ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin hem korona salgını hem de baskı yaptırımları yönetmeyi başardığını vurguladı. Ruhani ayrıca İran'ın düşmanın beklentilerinin aksine zorluklar karşısında diz çökmediğini, aksine ülkenin kalkınma yolunda ilerleme kaydettiğini söyledi. Ruhani bugün ülke gençlerinin her türlü teçhizat ve tıbbi ve tedavi ihtiyaçlarının üretilmesindeki yetenek ve çabalarıyla kendi kendine yeterliliğe ulaştığını belirterek İran, korona aşısının seri üretim aşamasına geldiğini de hatırlattı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın genel müdürü İran'la yapılan nükleer anlaşmayı çevreleyen durumu önümüzdeki birkaç ay içinde karmaşık olarak nitelendirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi, Bloomberg News Network'un internet sitesine verdiği röportajda İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin uluslararası araştırmaların yıllarca sürebileceğini söyledi. Grossi ispat edilmeyen iddiaların devamında Tahran geçen yıl birkaç ilan edilmeyen bölgede keşfedilen uranyum parçacıklarının kaynağı konusunda şeffaflaşsa bile İran'daki denetim ekibinin çalışmalarının bittiği söylenemez dedi. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı olarak çekilmesinin ardından İran anlaşmanın diğer taraflarının yükümlülükleri uyması şartıyla nükleer anlaşmayı sürdürmeye çalıştı. Ancak Avrupalılar anlaşmayı sürdürme sözü vermelerine rağmen pratikte bunu yerine getirmediler. İran İslam Cumhuriyeti de İran halkının yaptırımlarının kaldırılması ve haklarının korunması için stratejik eylem yasası çerçevesinde 23 Şubat'ta gönüllü girişimlerini askıya aldı.
Amerikan Kongresi temsilcileri bir mektupta Biden yönetiminden İran'la nükleer anlaşmanın ötesinde bir anlaşmaya varılmasını istediler. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerden 140 temsilci Biden'ı İran konusunda İki taraflı bir mutabakata varmayı ve nükleer meselelerin yanı sıra Tahran ile diğer anlaşmazlıkları da kapsayan kapsamlı bir anlaşmaya varmaya çağırdı. Mektup 70 Demokrat milletvekili ve 70 Cumhuriyetçi milletvekili tarafından imzalandı ve dün Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderildi. Daha önce nükleer anlaşmaya dönüp İran'a yönelik yasa dışı yaptırımları kaldıracağına söz veren yeni Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimi bu zamana kadar önceki yönetimin siyasetlerini uygulamakta ısrarcı oldu. Amerikalı temsilcilerin bu talebi Amerikan yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiği ve anlaşmayı çiğnediği bir süreçte geldi. İran, Amerika'nın yasa dışı yaptırımları kaldırması ve nükleer anlaşmaya dönmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getireceğini bildiriyor. İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeni şartlar veya talepleri de kabul etmeyeceğini bildirdi.
Amerika Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiriyle İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun iki yetkilisini yaptırım listesine aldığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Amerika Dışişleri Bakanlığı bildiride Ali Himmetyan ve Mesut Safdari'yi insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak yaptırım listesine koyduğunu duyurdu. Yeni Amerika yönetimindeki yetkililer İran'a karşı sözde azami baskı politikasının başarısızlığını kabul ederken, diğer taraftan da Biden hükümetinin yaptırımları dün İran devrim muhafızları yetkililerine uygulandı. Yeni Amerika Başkanı Joe Biden nükleer anlaşmayı korumak ve anlaşmaya dönmek için diplomasiyi kullanmak istediğini iddia etmişti. İran, Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesinin koşulunun Trump döneminde uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması olduğunu bildiriyor. Ancak bugüne kadar Biden yönetimi İran'ın anlaşmayı tam olarak uygulamadıkça Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayacağını bildirdi.
Maryland Üniversitesi Güvenlik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Direktörü Nancy Gallagher, İranlılar kendilerini tehdit altında hissettikleri sürece faaliyetlerini sınırlandıracak şartları kabul etmeleri olası değil dedi. Nancy Gallagher, İranlılar İslam devrim muhafızlarının faaliyetlerinin güvenliklerini arttırdığına inanıyor açıklamasını yaptı. Maryland Üniversitesi Güvenlik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Direktörü Eylül ve Ekim 2020'de ve de Biden'ın göreve gelmesinden sonra yapılan bir araştırmanın sonuçlarını açıklayarak İranlılar savunma ve füze programlarıyla kendilerini daha güvende hissettiklerine inanıyorlar ve dış baskılar onların bu inancını daha da güçlendiriyor dedi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı ve İran Dışişleri Bakanı gönderdikleri mesajla devrimci diplomatın hizmetlerini övdü. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hüseyin Şeyhülislam'ın vefatının 1. yıl dönümü anma merasimine gönderdiği görüntülü mesajda devrimci diplomasi alanında Hüseyin Şeyhülislam'dan en etkili mimarlardan biri olarak bahsetmek gerekir dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif de anma merasimine gönderdiği mesajda Hüseyin Şeyhülislam İslam devriminin ilkelerine ve hedeflerine inanan biriydi ve direniş alanında benzersiz bir geçmişe sahipti dedi. Lübnan Hizbullah Hareketi'nin İran Ofisi Başkanı Seyyid Abdullah Safiyeddin, eski İranlı diplomat Hüseyin Şeyhülislam'ın ölümünün 1. yıl dönümünde Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın bir mesajını okudu. Hizbullah Genel Sekreteri'nin mesajında Hüseyin Şeyhülislam'ın Lübnan'da kendisi ve Lübnan Hizbullah'ına bağlı olanlara büyük bir kardeş, destekçi, hami, sadık ve vefakar olduğunu gösterdi dedi. Hüseyin Şeyhülislam'ın ölümünün 1. yıl dönümü anma merasimi Tahran'da devrimci diplomasi başlığıyla yapıldı. Merasime Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas üyesi Halid Kaddumi ve Irak Yüksek Meclis üyesi Ebu Arif de katıldı.
İran'ın Hindistan'daki Büyükelçiliği yayınladığı bildiriyle Yeni Delhi'de İsrail Büyükelçiliği önünde meydana gelen küçük patlamayla bağlantılı olarak İran aleyhinde asılsız iddiaları yalanlayarak bu propaganda düşmanların İran-Hindistan ilişkilerini bozma gibi uğursuz hedeflere ulaşmak içindir dedi. İrna'ya göre bazı Hindistan medya kuruluşları İran'ın Yeni Delhi'de pazar günü ırkçı İsrail Büyükelçiliği önünde küçük bir bombalama ve patlama olayına karıştığını iddia etmişlerdi. 29 Ocak'ta Yeni Delhi'deki ırkçı İsrail Büyükelçiliği'nin yaklaşık 50 metre yakınlarında bir el yapımı bomba patlamış, birkaç araç hasar görmüş. Ancak Büyükelçilik herhangi bir hasar görmemiş ve can kaybı da meydana gelmemişti. İran Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada da 29 Ocak'ta Yeni Delhi'de meydana gelen şüpheli patlamaya atıfta bulunarak patlamanın İran'a yönelik kasıtlı, haksız bir saldırı ve asılsız suçlamalara yol açtığını bildirdi. Yayınlanan bildirde şu ifadelere yer verildi. Büyükelçilik, failleri tespit etmek ve onları adalete teslim etmek ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmek için Hindistan hükümeti ve yetkililerine güveniyor ama İran'a yönelik bu temelsiz iddialar kesinlikle tarafımızca reddedilmiştir.
Terör mağdurlarının savunma derneği, Yemen'deki silahların susturulması ve savunmasızların çığlıklarının dinlenmesine dair bir rapor yayınladı. İrna'ya göre Terör Mağdurlarını Savunma Derneği dün uluslararası toplumun Yemen'deki trajediyi durdurmadaki başarısızlığının ve trajediyi sona erdirmek için binlerce toplu çağrıyı görmezden gelmesinin uluslararası alanda kanunsuzluğa bir uyarı olduğunu belirten bir rapor yayınladı. Terör Mağdurlarını Savunma Derneği raporunda Yemen'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği, yaralandığı ve yerlerinden edilen en büyük insani felaketi yaşadığı uyarısında bulundu. Raporda bu yıkıcı savaşın etkilerinden her an bir çocuk ölüyor ve milyonlarca anne ve çocuk kıtlığa ve açlığa maruz kalıyor denildi. Terör Mağdurlarını Savunma Derneği raporunda Yemen'deki facianın 6. yılına yaklaştığı ve silaha dayalı iktisadi kuruluşların uluslararası zorba sistemdeki varlıklarından dolayı ferdi ve toplu olarak yapılan itirazlar ve tepkilerin bu zamana kadar Yemen'deki suçların önlenmesinde etkili sonuç vermediğine dikkat çekildi.
İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Hüsnü Emir Abdullahyan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejim İsrail ile uzlaşma anlaşmasından sonra yerel düzeyde büyük zorluklarla karşılaşacaklarını söyledi. Emir Abdullahyan, yakın gelecekte Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştiğini ilan eden Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yöneticileri ülkelerine büyük sorunlarla karşı karşıya gelecekler dedi. İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkiler Özel Yardımcısı Sputnik'e yaptığı açıklamada İsrail ile normalleşme anlaşması Mename ve Abu Dhabi üzerinde Amerika'nın olağanüstü baskı altında gerçekleştirildi dedi. Amerika, Siyonist uzlaşma planı İslam dünyasında büyük tepkilere neden olmuştu.
Irak Cumhurbaşkanlığı yayınladığı bildiriyle Birleşik Arap Emirliği medyasının Irak'ın Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğuna dair iddiasını yalanladı. Fars Haber Ajansı'na göre Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in sözcüsü, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olan Arab Sky News Network'un haberine tepki göstererek, bazı siteler ve sayfalar Cumhurbaşkanı atfedilen sahte ifadeler yayınlayarak, Irak'ın Filistinlilere koordine içinde olacak şekilde İsrail ile barış anlaşması imzalamaya hazır şeklinde yazdılar dedi.
İran Sağlık Bakanı İran'ın korona aşısının önemli bir üreticisi olacağını söyledi. İran Sağlık Bakanı dün yaptığı açıklamada İran aşı üretimi rayına girdi açıklamasında bulundu. İran Sağlık Bakanı yakında Hindistan'dan İran'a 400 bin doz korona aşısının geleceğini söyledi.
Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 140.828 COVID-19 testi yapıldı. 13.755 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 66 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 801 oldu.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakurk ve Kandil'de biri sözde lider 25 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bilindiği gibi Türkiye'nin teröristlerle mücadele bahanesi Irak ve Suriye topraklarındaki varlığı ve operasyonları başta bu ülkeler olmak üzere bölge ve uluslararası toplumun kınamaları ve tepkilerine neden oluyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Moskova'nın Ankara'daki mahkemenin Rus Büyükelçi Andriy Karlov'un suikast sonucu öldürmesiyle ilgili kararını sonunda açıklamış olmasından memnun olduğunu bildirdi.
Filistin Yönetimi Başbakanı Amerikan Başkanı Joe Biden hükümetine Siyonist rejimin gayrimeşru site yapımını durdurmasına dair sözleri yerine getirmesini istedi. Sputnik haber sitesine göre Filistin Başbakanı dün yaptığı konuşmada anlaşmanın bu rejimin bir sonraki seçimler için çeşitli İsrail partileri arasında bir seçim kozu haline geldiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Afganistan zirvesinin 18 Mart'ta Moskova'da yapılacağını duyurdu.
İngiltere'de Prens Harry ve eşi Meghan Markle'nin ırkçılık suçlamalarını endişe verici olarak niteleyen kraliyet ailesinin iddiaları özel olarak inceleyeceği bildirildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ve Özbekistan arasında Nevruz medeniyet istişareleri konusunda. İran İslam Cumhuriyeti ve Özbekistan Nevruz Medeniyet Havzası alanında ikili ve bölgesel işbirlikleri alanında yeni bir aşamaya ayak basmaktadır. Bu doğrultuda iki ülke Dışişleri Bakanlıkları'nın Nevruz Medeniyet Havzası çerçevesinde 6. aşama siyasi istişare toplantılarını pazartesi günü başlattılar. Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Fikret Sıddıkov'un başında bulunduğu Özbekistan heyeti, ikili ilişkiler ve işbirlikleri hususunda İranlı makamlar ile istişare edecektir. Tarafların ikili işbirliklerin vizyonunu ve nasıl şekillenmesi gerektiğini belirlemesi, siyasi diyalogları ve parlamentolar arasındaki ilişkileri güçlendirmesi, ekonomik ve ticari işbirlikleri pekiştirmesi, mali ve teknik alanlarda işbirlikleri ve yatırımları arttırması, ayrıca kültürel etkileşimleri desteklemesini incelemeleri kararlaştırılmıştır. İki ülke Dışişleri Bakanlıkları'nın 6. dönem siyasi istişarelerin başlamasından önce ise Nevruz Medeniyet Havzası bağlamında İran'ın Uluslararası ve Siyasi Araştırmalar Merkezi uzmanları, ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Kurumu'na bağlı Stratejik ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü uzmanları ortak bir toplantı düzenleyerek iki ülke arasındaki ulaşım ve transfer hatlarının kurulmasının hızlandırılması ve özellikle de Afganistan'da daimi barışın sağlanması için karşılıklı işbirliklerini artırmalarına vurgu yaptılar. Bu hususta İran'ın Uluslararası ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Seyyid Muhammed Kazım Seccatpur video konferans toplantısına şöyle dedi. İran ticaret çevrelerinin Özbekistan'a ve genel olarak Orta Asya ülkelerine yönelik ilgisi Taşkent'in günümüz siyasetlerine bağlı olacaktır. Bu oturum sırasında Özbekistan'ın Stratejik ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü temsilcisi Bahtiyar Mustafayev de şöyle bir açıklamada bulundu. Taşkent'in aktif diplomasisi neticesinde Orta Asya'nın siyasi ortamında oluşan önemli değişiklikler, bölgeye yatırım yapılması ve ekonomik göstergelerin artmasına yardımcı oldu.
Aslında Özbekistan'da Şevket Mirziyoyev'in iş başına gelmesiyle bu ülkenin de siyasetinde yeni yaklaşımlar sergilemesinin Özbekistan'ın İran İslam Cumhuriyeti dahil bölge ve dünya ülkeleriyle ilişkilerini düzeltme umutlarını arttırdığı unutulmamalıdır. Siyasi irade, kültürel ve tarihi ortaklıkların yanı sıra Tahran ve Taşkent'in siyasi olmayan ticari, küçük işletmeler ve benzer konulardaki ikili ilişkileri gelişmektedir. Buna paralel olarak Orta Asya bölgesi uzmanların çoğu da İran'ın Özbekistan dahil bölgedeki cumhuriyetlerdeki varlığının barışın ve huzurun inşasında büyük rol oynayacağını düşünüyor. Örneğin Özbekistan Today'e demeç veren uluslararası meseleler uzmanı gazeteci siyasi analist Güli Yoldaşova şöyle diyor. İran'ın katılımı olmaksızın Orta Asya ve Afganistan'ı da kapsayan Güney Orta Asya bölgesinde istikrarı oluşturmak asla mümkün değildir. Özbekistan 447.400 kilometrelik yüzölçümü ve 33 milyonluk nüfusu ile Afganistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan komşuluğunda önemli bir Orta Asya ülkesi. Aslında İran'ın bu ülkedeki varlığı bölgenin diğer ülkelerinde olduğu gibi Özbek yetkililerin endişe ve kaygılarını önemli oranda azaltabilir. Özellikle de Özbekistan'ın IŞİD terör örgütü gibi terör gruplarının tehditlerine yatkın olması ve Amerika gibi sultacı güçlerin bu ülkeyi terör örgütlerine yerleştirmeye çalışması ile bu durumun önemi daha da artmaktadır. İran'ın terör örgütleriyle mücadeledeki deneyimleri yüzünden doğal olarak İran'ın Özbekistan'daki güçlü varlığı bu ülkenin güvenliği ve istikrarına yardımcı olacaktır. Bu koşullar altında İran ve Özbekistan'ın Nevruz medeniyetini ortak bir şekilde paylaşması ve birçok kültürel, tarihi ve dini ortaklığa sahip olması ilişkilerin gelişmesi için uygun bir zemin hazırlamıştır. Bu sayede iki ülke arasındaki ticari hacmin 1 milyar dolara yükselmesi de mümkün olabilir.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci yorumumuz Britanya Kraliyet ailesinde ırkçılık konusu etrafında. Batılı ülkelerin insan haklarına saygı duyması ve eşitliğe yaptığı vurguya rağmen, pratikte bu ülkelerde siyasi ve toplumsal alanlarda birçok ırkçı siyaset söz konusudur. Bu doğrultuda Britanya Kraliyet Ailesi gelini Meghan Markle'in yeni ifşaatları ve kraliyet ailesini ırkçılık ve yalancılıkla suçlaması dikkat edilmesi gereken bir durum ve bu bağlamda somut bir örnektir. Ocak ayında kraliyet makamlarından istifa eden ve Amerika'ya taşınan Meghan Markle ve Prens Harry, birkaç gün önce röportajlarında kraliyet ailesi siyasetleri ve ilişkileri hususunda ifşaatlarda bulundular. Meghan bu röportajda çocuğu Archie'ye hamileyken kraliyet ailesi üyelerinin çocuğunun cildinin koyu olmasını dert ettiklerini ve bu yüzden de oğlanın prens lakabına sahip olmasını istemediklerini söyledi. Tabii kraliyet ailesi gelini daha önce de kraliyet ailesinin hayata geçirdiği ayrımcılıklar ile hakkında konuşmuştu. Ancak Britanya'da ve özellikle kraliyet ailesinde ırkçılık meselesi de yeni bir konu değildir. Kraliyet ailesi her zaman ülkedeki büyük servet ve gücü elinde bulundurmuş ve kendini özel kurallar çerçevesinde hayatını sürdürmüştür. Bu bağlamda prensler sıkı evlilik kurallarına uymalı ve katı kurallara göre yaşamalıdırlar. Bazıları da kraliyetin sıkı kurallarını ayaklar altına alarak isyan etmiştir. Nitekim Britanya dönem kralı 8. Edward, boşanmış bir Amerikan kadın ile evlenmesinden dolayı kraliyete bile göz yummak zorunda kalmıştı. Tabii son 10 yıllarda Britanya kraliyet ailesi modern hayatın başlaması ile artık eski düşünceleri ve gelenekleri bir kenara bıraktığı da iddia ediliyordu.
Ancak Meghan Markle'nin kraliçe 2. Elizabeth'in torunu ile evlenmesi etrafındaki olaylar bir kez daha Britanya kraliyet ailesi prenslerine yönelik eski geleneklerin hayata geçirildiğini açıkça gözler önüne serdi. Öyle ki bir yıl önce Meghan ve Prens Harry Amerika'ya yerleşince birçok medeni aktivist bunun Britanya kraliyet ailesinin ayrımcı ve baskıcı davranışlarından kaynaklandığını bildirmişlerdi. Hatta Avam Kamerası'nın eski sözcüsü Can Berko o sırada şöyle demişti. Bence Meghan Markle anormal ve açık bir ırkçılığın kurbanı olmuş, ayrımcılık, cinsiyet ayrımı ve kötü tavırlara maruz kalmıştır. Irkçılığın Britanya kraliyet yapısında kurumsallaşmasına ilaveten ülke genelinde de açık bir şekilde görüldüğü bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda Britanya tarihinin ilk tesettürlü belediye başkanı olan Rakia İsmail, ırkçılık ve İslam düşmanlığı yüzünden işçi partisinden istifa etmek zorunda kalmıştır. Britanya polisinin ayrımcı tavırları ile ilgili raporların yayınlanması, özellikle de siyahiler ve dini azınlıklara karşı ayrımcı tavırlarda bunun göstergesidir. Resmi istatistiklere göre polis tarafından durdurulan ve fiziksel olarak aranan ve hakarete uğrayan siyahiler ve dini azınlıklara mensup olanların beyazların kaç katı olduğunu gösteriyor. Samuel Etin bu hususta şöyle yazıyor. Britanya'daki ırkçılık sistematik ve yapısaldır. Bu ırkçılığın ötekilere karşı kullanılan sözlerde ve amellerde görmek mümkün. Irkçılığı ayrıca açık bir şekilde eğitim, istihdam, sağlık ve azınlıkların daha çok COVID-19'a yakalanma alanında görmek mümkün. Meghan Markle'nin sözleri ve ifşaatları bir kez daha Britanya kraliyet ailesinde kurumsallaşmış ırkçı ve ayrımcı düşünceleri gün yüzüne çıkardı. Meghan bu ifşaatında Buckingham Sarayı'ndaki kraliyet ailesi mensuplarının birçoğunun cilt rengini kaygı ile karşıladıklarına ilaveten onun güvenliğini temin etmek için bile çalışmadıklarını belirtti. Britanya medyası ise Kraliyet Sarayı'nda ve ailesinde olup bitenleri örtbas etmeye çalışsa da tüm kanıtlar, belgeler bu gerçeği en çıplak haliyle gözler önüne sermektedir. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 İsven 1399, Hicri Kameri 26 Recep 1442 ve miladi 10 Mart 2021 Çarşamba. Bugün Hicri Kameri 26 Recep Hicret'in 3. yılında İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin değerli amcası ve Hazreti Ali aleyhisselamın babası Ebu Talib bin Grup Müslümanlarla birlikte Mekke müşriklerince muhasır altına alındı, bir sırada vefat ettiler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ceddi Abdülmuttalib'in vefatı ardından 8 yaşından itibaren Ebu Talib'in himayesi altındaydı. Ebu Talib peygamberin bisetinden sonra İslam dinini benimsedi. Ebu Talib Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Kureyş kabilesi karşısında hamisi ve savuncusuydu. Ebu Talib'in vefat ettiği yılda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin değerli eşi Hazreti Hatice de vefat etti. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu iki hadiseden duyduğu üzüntüden dolayı o yılı hüzün yılı olarak adlandırdı. Bugün Hicri Şems'i 20 İsvend 1363'te Müslüman fakih, alim ve mücahid Ayetullah Haç Hüseyin Hademi vefat etti. Hicri Şems'i 1280'de İsvan'da dünyaya gelen Ayetullah Haç Hüseyin Hademi ilk eğitimini aldıktan sonra Kutsal Necef-i Eşref'e gitti ve burada da önde gelen alimler Mirza-i Naini ve Seyyid Ebul Hasan İsvani'den dersler aldı. Ayetullah Haç Hüseyin Hademi 26 yaşında İçtihat makamına ulaştı ve İsvan'dan geri döndükten sonra fıkıh ve usul dersleri vermeye başladı. Despot Rıza Han'a karşı ateşli konuşmalar yapan Ayetullah Hademi, petrolün millileştirmesi sırasında Ayetullah Kaşhane ve Şehit Nevaz Safevi ile birlikte despot rejime karşı etkili mücadelelerini sürdürdü. Ayetullah Hademi, rahmetli İmam Hümeyne'nin başladığı hareketin başlamasından itibaren halkı saltanat düzenine karşı İslami harekette katılmaya teşvik ediyordu. Hademi, Saadet Rehberi adlı kitabı kaleme aldı. Bugün Hicri Şems'i 20 İsven 1368'de Pakistanlı çağdaş yazar Dr. Abdülhamid İrfani 80 yaşında vefat etti. İslami kültürün ihyasında ve Batı kültürünün saldırılarıyla mücadele edilmesinde önemli katkıları olan İrfani yine Pakistanlı ünlü şair İkbal Lahuri'nin önde gelen öğrencisiydi. Doktor İrfani 40 cilden fazla kitap telif ederken bunlardan bazıları da günümüzde yayınlanmıştır. Doktor İrfani Pakistan'ın kurulmasından önce 1945'te Hindistan hükümetince İngilizce öğretmeni olarak İran'a gönderildi ve Pakistan'ın bağımsızlığa kavuşmasından sonra Pakistan'ın tarihindeki kültür ve basın ateşçisi olarak atandı. Bugün Hicri Kameri 26 Recep 558 tarihinde Müslüman tarihçi, muhaddis ve fakih İbn-i Dubeysi Irak'ta vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Berat Albayrak'ın istifası sonrası başlayan yaprak dökümü Borsa İstanbul'a sıçradı.
Karar.
Dünyaya zeytin dalı.
Milli Gazete.
Avrupa'nın değişmeyen manzarası, ikiyüzlülük ve İslam düşmanlığı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 8 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde eylem planında nihai amaç başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hükümet bundan önce neredeyse her yıl söylediği gibi yeni yıla bu sene yeniden şahlanış yılı olacak ile başlamıştı. Ardından ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatacaklarını söyledi. Ardından yeni bir anayasa tartışmasını başlattı. Geçtiğimiz hafta içinde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İnsan hakları eylem planını açıkladı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Eylem planı 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşuyor. Planın 2 yıllık zaman diliminde uygulanacağı söyleniyor. Uygulama takvimi de önümüzdeki 1-2 hafta içinde açıklanacaktır. Ayrıca 128 kanunda, 60 yönetmelikte ve 180'den fazla idari uygulamada düzenleme getiren bu reform paketi üzerinde de çalışıldığı ifade ediliyor. Bir taraftan da siyasi partiler ve seçim kanunlarında düzenlemeler yapılmaya, partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi rehabilite edilmeye çalışılıyor. Bütün bunlar üst üste konulduğunda en çok sorulan soru 19 yıldır neredeydiniz oluyor. Bu hazırlıklarda nihai amaç yeni anayasa olarak ifade ediliyor. Yeni anayasa adımı için bütün kesimlerden sürece katkı sunması isteniyor. Kimseden destek gelmese de Cumhur İttifakı olarak hazırlık yapılacağı söyleniyor. 2002 yılından beri birkaç kez anayasa değişikliği yapıldı. Yeni anayasa için bütün partilerin eşit şekilde temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu kuruldu. Ama bir netice alınamadı. Hatta Ahmet Davutoğlu 2015 yılında başbakanken yeni anayasa konusunda bir çalışma başlattı. Ama o dönem partisi ile ilişkisi olmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık sistemini gündeme getirince bu çalışma gündemden düştü. Peki şu anda siyasi ortam yeni bir anayasa yapımı için müsait mi? Olmadığını hazırlık içinde olanlar da biliyor. Önce şunu söylemek lazım, biz yaptık onlar kabul etmediler demek için böyle bir çalışmanın yapılması son derece sakıncalı. Çünkü yapılacak ilk genel seçimden sonra belki yeni ve sivil bir anayasa yapma iradesi ortaya çıkarsa, buna göre mecliste bir tablo oluşursa, bugünkü tavır o zaman etkili olur ve Türkiye 1982 darbe anayasası ile uzunca süre yönetilmeye devam edip gider. Darbeciler anayasa yapıyor, siviller yıllardır yapamıyor eleştirileri de haklılık kazanır. Mevcut anayasanın hükümetlerine göre anayasa teklifini meclise sunmak için üye tam sayısının 1/3 çoğunluğu yani 200 milletvekili imzası yeterli olduğu için bu teklif meclise sunulabilir. Ancak anayasa değişikliği teklifinin kabulü için üye tam sayısının 1/3 çoğunluğu yani 400 vekil kabulü gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üye tam sayısının 1/5 çoğunluğu yani 360 vekil kabulü olursa da anayasa değişikliği halk oylamasına sunulabiliyor. Cumhur İttifakı içerisinde AKP'nin 289, MHP'nin 48 oyu vardır. Bu da toplamda 337 oy ediyor. Bu durumda bırakın meclisten geçmesi için gerekli oya dahi ulaşılmasını, teklifin halk oylamasına sunulacak oya dahi ulaşamıyor. Aynı durum Millet İttifakı içinde geçerli. İki tarafında mutlak ittifak dışındaki başka partilerin oylarına da ihtiyacı vardır. Şu anda görülen böyle bir çalışma meclise gelebilir ama geçmesi imkansız. İktidara yakın gazeteciler dahi Cumhurbaşkanı'nın gündem değiştirmek konusunda usta olduğu, gündem değiştirmek isteyenlere nal toplattığını söylerken, şimdi de bomba gibi bir yeni anayasa teklifi attı ortaya. Bu elbette muhalefetin temcit pilavı gibi koyup kaldırdığı parlamenter sisteme dönüş olmayacaktır. Başkanlık sisteminin bir anlamda konsolidasyonu olacaktır diyerek de aslında gerçek niyeti ortaya koyuyorlar.
Remzi Özdemir 8 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde yabancıların sigorta vurgunu başlıklı yazısına yer veriyor. Bu ülke hiç bu kadar sahipsiz olmamıştı. Koskoca ülke birkaç sigorta şirketi tarafından soyuluyor ve buna dur diyecek hiç ama hiç kimse yok. Evet, Türkiye bir avuç sigorta şirketi tarafından resmen soyuluyor. Yabancı ağırlıklı sigorta şirketleri Türkiye'deki yine yabancı bankalar aracılığıyla öyle bir kumpas kurmuşlar ki banka şubesine adım atan herkes hiçbir zaman riske dönüşmeyecek, saçma sapan poliçeleri zorla satıyorlar diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
%50'ye varan kar marjı ile bankalar artık bu akıl almaz poliçeleri müşterilerine zorunluluk olarak dayatıyor. 10 bin lira kredi almaya mı gittiniz? O halde en az 2 sigorta yaptırmak zorundasınız. Tamam, hayat sigortasını anladım. O müşterinin lehine. En azından öldüğü zaman borç ailenin üzerine yıkılmıyor. Peki ikincisi nedir? İkincisi derken bunun üçüncüsünü yapan bankada var. Özellikle yüksek rakamlı kredi alan vatandaşlara üçüncü sigortayı bile zorluyormuş gibi dayatan bankalar var. Elbette sigorta zorunlu değil ancak kredinin onaylanması için bu sigortalara evet demek zorundasınız. Vatandaş öyle çaresiz ki, o banka şubesinden çıkıp öbürüne gitse onda da durum aynı. Bu iş artık zorbalığa dönüşmüş durumda. Şimdi bankacılık sektörünü yöneten otoritelere soruyorum. Bu sigortalar dünyanın neresinde banka şubeleri tarafından kredi alanlara yaptırılıyor? Türkiye birkaç banka ve sigorta şirketinin sömürgesi mi? Bankalar aynı zamanda çalışanlarının da psikolojisini bozmuş durumda. Günlük sigorta hedefi veriyorlar. Bugün 5 tane kanişimin mutlu sigortası satacaksın. Nerede bulacak kanişi olan da sigorta yapacak. O da mecburen ya müşteriye yalvarıyor ya da birilerinin haberi olmadan kredi evraklarının arasına koyup imzayı alıyor. Siz sanıyorsunuz ki 10 bin lira kredi aldığınızda 1000 lira masraf ödediniz. Aslında masraf onun 100 lirası. Geri kalanı yapıldığının bile farkına varamayacağınız ve dahası ne olduğunu bile anlamayacağınız sigortaya imza atıyorsunuz. Son olarak bazı bankalara 2 yıl önce sigorta cezası verilmişti. Gerçek neydi? Bankalar sadece kendi çalıştığı sigorta şirketini mecbur tuttuğu için. İyi de bankalar bunu halen yapıyor. Gidin bakalım bir banka şubesine başka yerden yaptırdığınız sigortayı kabul ediyor mu? Gerçekten çok yazık bu ülkeye.
Mehmet Ali Güller 8 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde Ankara-Kahire anlaşması denklem bozar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kahire'nin Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon ihalesi duyurusu yapması Atina'da endişe, Ankara'da mesafeli iyimserlik oluşturdu. Atina'yı ne derece endişelendirdiği ortada. Yunan basını Kahire, Ankara'ya kapı araladı yorumları yapıyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis hemen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'yi telefonla aradı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yunan basınına göre Atina, Kahire'den Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığıyla çakışan 18 nolu parsel için çıkardığı ruhsatla ilgili değişiklik talep edecek. Ankara'da ise iyimserlik var ancak mesafeli bir iyimserlik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkilerimizin seyrine göre müzakere ederek Mısır'la bir anlaşma imzalayabiliriz, diyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Mısır'ın tavrı önemli bir gelişme. Devam etmesini bekliyoruz. Gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir, dedi. Oysa konu ne ilişkilerin seyrini ne de devam ettiğini görmeyi bekleme lüksüne sahip. Başından beri önemli belirttik ve defalarca yazdık. Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki kuşatmayı yarmak üzere Trablus'la bir anlaşma yapması gecikmiş olsa da olumlu bir adımdır ama sonuç verebilmesi için Ankara'nın Şam ve Kahire ile normalleşerek onlarla da anlaşmalar yapması gerekmektedir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin savunucusu ve destekçisi Ebu Talib.
Ey Kureyş! Sizler Allah'ın kendi halkının seçkinlerisiniz. Sizleri Muhammed'e iyilik etmekle tembihliyorum. Zira o, Kureyş'in emini ve Arap arasında en doğrucusudur. O sizi tembihlediğim tüm özelliklere sahip olandır. O bize gönüllerin kabul ettiği bir şey getirmiştir ve değil başkalarının azarlaması korkusundan onu inkar ediyor.
Ebu Talib ölümün ağırlığını hissediyordu. Bu yüzden kendi kabilesinin büyüklerini toplayarak onlara şöyle dedi. Ey Kureyş! Sizler Allah'ın kendi halkının seçkinlerisiniz. Sizleri Muhammed'e iyilik etmekle tembihliyorum. Zira o Kureyş'in emini ve Arap arasında en doğrucusudur. O sizi tembihlediğim tüm özelliklere sahip olandır. O bize gönüllerin kabul ettiği bir şey getirmiştir ve dil başkalarının azarlaması korkusundan onu inkar ediyor. Ey Kureş, o sizin babanızın oğludur. Ona bir yaver ve onun hizbine bir destekçi olun. Allah'a yemin ederim ki kimse hidayete ermeden onun yolunu seçmez ve onun hidayetini kabul eden ise mutluluğa erer.
Ebu Talib, İslam'ın ilk yıllarında etkin ve önemli şahsiyetlerden biriydi. Onun adı İmran'dı ve büyük oğlunun Talip olması nedeniyle Ebu Talip olarak bilinirdi. Resulullah'ın veladetinden 35 yıl önce Mekke'de seçkin ve Allah'ı bilen Haşim ailesinde dünyaya geldi. Ebu Talip, Resulullah'ın babası Abdullah'ın anneleri Amr bin Aiz, Mahzumi'nin kızı Fatıma idi. Babası Abdülmuttalib ise Resulullah'ın büyük babası, tüm Arap kabileler tarafından büyüklük ve cömertlikle tanınır ve herkes onun kifayetli biri olarak tevhidi İbrahimi dinini yaymakla meşgul olduğunu bilirdi.
Ebu Talib muvahhid bir ailede ve ruhi kemalat ile manevi üstünlüklere sahip olan Abdülmuttalib gibi bir babanın evinde yetişti. Tıpkı babası gibi Mekke halkının şirk ve putperestliğinin etkisinde kalmadı. Üstelik cahiliye yöntemlerin önünde direnerek kendini her türlü fesat ve kirlilikten korudu. Bu mümin şahsiyet hakkında Resulullah'ın pak naaşı yanında, "Ey amca, beni küçükken yetiştirdin, yetim olduğumda benim sorumluluğumu üstlendin ve büyüklükte de yardımcım oldun. Öyleyse Allah seni hayırlarla mükafatlandırsın" şeklinde buyurması ise onu tanımak için yeterlidir.
Ebu Talib, Mekke topraklarının ağası ve büyüğü, Beytullah hacılarına su veren sakisi, Zemzem kuyusunu kazandır ve herkesin saygı gösterdiği kişidir. Tüm ahlaki faziletlere sahip olan Ebu Talib'in çehresinde kralların zarafeti ve soyluların vakar ve haysiyeti vardı. Arap dünyasının tanınmış bilgini Ükten bin Seyfi'den hikmet ve riyaseti kimden öğrendiği sorulunca şöyle dedi: "İlim ve edebin dostu, Acem ve Arap'ın seyyidi Ebu Talib bin Abdülmuttalib'den."
Ehl-i sünnet alemlerinden Celaleddin el-Suyuti kendi kitabı Hasaisel Kübra'da İslam dünyasının bir büyük insanından ilginç bir hikayede şöyle anlatıyor. Mekke'de kuraklığın has safhaya ulaştığı yıllarda Kureyş grup grup yüksek sesle yağmur talep ediyordu. Aralarından biri Lat ve Uzza'dan yardım isteyin derken, bir diğeri üçüncüleri olan Menat putundan yardım isteyin diyordu. Bu arada nurlu ve iyi niyetli yaşlı bir adam, "Biz haktan sapmışız. Halbuki İbrahim soyundan ve İsmail evlatlarından geriye kalanlar aramızdadır" dedi. "Ebu Talib'i mi kastediyorsun?" diye sorulunca "Evet" dedi. Bunun üzerine topluca Ebu Talib'in evine doğru gidip kapısını çaldılar. Hoş sima fakat açlıktan rengi sararmış olan bir adam evden çıkınca herkes onu çevreledi ve şöyle dediler: "Ey Ebu Talib, çöller kurumuş ve halk kuraklığa düşmüştür. Koş ve bize yağmur talibinde bulun" dediler. Ebu Talib, "Güneş batınca ve rüzgar durunca geleceğim" dedi.
Güneş batmak üzereyken veya batmışken Ebu Talib evden çıktı.
Yanında karanlık bulutlarının ardından doğan güneş gibi parlayan bir genç vardı ve genç ona eşlik ediyordu. Ebu Talip onu tuttu ve sırtını Kabe'ye dayadı. Koltuklarının altına tuttu. Diğer gençler de onun etrafında durdu. Gökyüzünde tek bir bulut parçası görünmezken, birdenbire etraftan bulutlar toplandı ve şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Öyle ki tüm çöller ve tarlalar su ile doldu. Tam bu sırada Ebu Talip şöyle bir şiir okudu. Nurani çehresinin bereketinden halk buluttan yağmur talep eden, beyaz yüzlü, babasızların gönül bağladığı, dul kadınların sığınağı olan, çaresiz kalan Haşimoğullarının ona giden ve yanında oldukları zaman nimet ve bereket içinde yaşayan genç Muhammed Mustafa'dan başkası değildir.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İslam davetini açıkça ilan ettiğinde Kureyş büyükleri Haşimoğullarının lideri Ebu Talib'in yanına gidip senin yeğenin bizim tanrılarımıza küfür ediyor ve bizim dinimizden kötülük de söz ediyor. Bizim inanç ve düşüncelerimize gülüyor ve babalarımızın saptığını söylüyor. Ya bizimle uğraşmamasını söyle ya da onu bize ver ve desteğini ondan çek dediler. Ebu Talip onları iyilikle çevresinden dağıttı. Fakat İslam'ın nüfuzu Kureyş büyüklerini rahatsız ediyordu. Bu yüzden bir kez daha Ebu Talip'in yanına giderken şöyle dedi. Sen bizim aramızda yaşlı ve şerefli birisin. Senden yeğenini durdurmanı istedik fakat durdurmadın. Artık Muhammed'in bizim atalarımızı hatalı bulmasına ve bizi deli ve bilgisiz çağırmasına, bizim tanrılarımıza kötü söylemesine dayanamıyoruz. Onun bizimle uğraşmasını engelle, yoksa seninle ve onunla savaşırız ta ki birimiz ölene kadar.
Ebu Talip yine onlarla barışçıl bir şekilde konuşarak mesajlarını Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ulaştıracağı söz verdi. Bu yüzden Resulullah'ı çağırdı ve Kureyş büyüklerinin sözlerini o hazrete ileterek şöyle dedi. Ya Muhammed, kendi canını ve benim canımı koru ve beni dayanamayacağım bir şeye atma. Resulullah ise şöyle buyurdu. Allah'a and olsun eğer güneşi benim sağ elime ve ayı sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, yahut ben burada canımı veririm. Daha sonra gözleri yaşla doldu ve Ebu Talib'in yanından kalktı. Ebu Talip de duygulanmış ve yeğenini ağlar durumda görmesi bütün tereddütlerini yok etmişti. Bu yüzden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i çağırarak gel kardeşimin oğlu der. Kureyş asla sana ulaşamazlar. Toprağın altına gömüleceğim güne kadar sana yardım etmekten el çekmeyeceğim. Ne istiyorsan onu söyle, ne istersen onu yap, insanlara müjdele ve gözleri aç, beni de kendi dinine çağırdın ve biliyorum ki sen doğru söylersin ve kendi davetinde emin ve doğrusun. Allah'a yemin olsun ki Muhammed'in dini en iyi dindir. Thank you.
Daha sonra Ebu Talib Mekke müşriklerin yanına giderek şöyle dedi: Allah'a yemin ki o asla yalan söylememiştir. Bu yüzden teslim olmayacaktır. Gidin ve hidayete ermişken dönün.
Ebu Talib 42 yıl kardeşinin oğlu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hizmet etti ve eğer Ebu Talib'in yardımları ve destekleri olmasaydı veya risaletini tekzip etseydi kesin olarak ki İslam bir süreliğine hareketten durur ve ilerlemezdi. Nitekim ehli sünnet din büyüklerinden bin Ebi el-Hadid, Ebu Talib ve oğlu Ali bin Ebu Talib'in fedakarlıkları ve İslam'ın korunması ve kurulması için verdikleri eşsiz hizmetleri anlatarak şöyle diyor: Eğer Ebu Talib ve oğlu Ali olmasaydı dinin direği kurulmazdı. Ebu Talib Mekke'de Allah'ın dinini destekledi ve ona sığınak oldu ve Ali Medine'de din güvercinini uçurttu. Ebu Talib bir işe başladı ve ölümü ardından Ali onu bitirdi.
Evet, Ebu Talib birçok zorluk ve baskıya rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i desteklemekten vazgeçmedi ve müşriklerin baskılarına dayandı ta ki Bi'setin 10. yılı 26 Recep gününde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme aşk ve Allah'a imanla dolup taşan kalbiyle dünyaya gözlerini yumdu. Resulullah Ebu Talib'in vefat gününde çok üzgün bir halde ağlayarak Hazreti Ali aleyhisselama Ebu Talib'i güsül etmesi ve kefen giydirmesini emretti. Daha sonra defin sırasında şöyle buyurdu: Sana öyle bir bağışlanma talep edeceğim ki cin ve insan hayrete düşsün. Ebu Talib'in naaşını Mekke'de babası Abdülmuttalib'in yanında ve Cennetül Muallada toprağa verildi.
Ebu Talib'in ölümüyle Müslümanlar ve bizzat Resulullah tek destekçilerini kaybettiler ve düşmanlar da daha cesur ve küstah hale geldiler. İbni Esir Cezri yazdığı El Kamil fi Tarih kitabında şöyle yazıyor: Ebu Talib ve Hatice'yi kaybetmek acısı Resulullah için çok ağırdı. Bu sebepten dolayı Resulullah şöyle buyurdu: Ebu Talib yaşadığı müddetçe Kureyş bana hiçbir rahatsızlık veremiyordu. Kureyş, Ebu Talib'in vefatı ardından Resulullah'a eziyetlerine tekrar başladı.
Ve bu konu tüm tarihçilerin üzerinde fikir birliğine oldukları konudur. Ebu Talib hayatta olduğu müddetçe Resul-i Ekrem Mekke'den hicret etmek zorunda kalmamıştı. Merhum Koleyni Kafi kitabında şöyle yazıyor: Ebu Talib'in vefat ardından Yüce Allah Resulullah'a vahiy ederek halkı zalim olan kentten çıkmasını, zira artık Mekke'de Ebu Talib gibi bir yardımcısı olmadığını buyurdu ve o hazret hicret emrini gerçekleştirdi.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin savunucusu ve destekçisi Ebu Talib isimli programımızı dinlediniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suriye'de işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayet.
Muhterem dinleyiciler, Suriye'de son 10 yılda işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayeti paylaştığımız sohbetimizin 4. ve son bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Suriyeli vatandaş şu itirafta bulunuyor. Yüce Allah'ın en büyük nimeti emniyet ve huzurdur. Bunun kıymetini bilin ve önemli niteleyin. Akıllı ve zeki olun ve düşmana aldanmayın. Suriye ve Şam Arap ülkelerinin gelini gibiydi. Halep bölgenin ekonomi merkeziydi. Bizler en iyi tarihi eserlere ve en iyi turizme sahiptik. IŞİD ve diğer teröristler her şeyi mahvettiler.
Geçen bölümlerde Suriyeli muhalif Ebu Beşir bize ecnebi devletler ve onların kurduğu ve beslediği terör örgütleri nasıl Suriye'de halkın itiraz hareketine saptırdıklarını anlattı. Ebu Beşir tekfirci IŞİD terör örgütünün Halep kentinde acımasızlığını ve cinayetlerini sonuçta da oğlu Beşir'in kaldırıldığını ve sonra da öldürüldüğünü de anlattı. Ebu Beşir'in başına gelen bir başka musibet, küçük kızı Leyla'nın IŞİD elebaşlarından biri tarafından kaçırılma olayıydı. Halep kenti Suriye ordusu ve Direniş Güçleri tarafından kurtarıldıktan sonra Ebu Beşir ve ailesi uzun ve acılı geçen bekleyişin sonunda Suriye'nin Laskiye kentinde kızının özelliklerine benzer özellikleri olan bir kız bulunduğunu haberine verdi.
Şimdi ise Ebu Beşir büyük bir umutla askeri bir uçağa binerek Laskiye liman kentine gidiyor. Ebu Beşir Laskiye kentine vardığı günü şöyle anlatıyor. Laskiye limanına vardığımda hemen kayıpları arayan komiteye gittim. Orası oldukça kalabalıktı. Suriye'nin birçok kentinden insanlar bu kente gelmişti. Herkesin aradığı bir yakını vardı. Ben de Leyla'nın kimliğini komite görevlisine verdim ve sonucu bekledim. Orada gördüğüm manzaraları asla unutamıyorum. Gülmeler, ağlamalar, sevinçler, kederler, ailelerin ve kaybolanların gösterdiği tepkilerdi. Ben de Leyla'mı bekliyordum. Bir saat sonra beni çağırdılar ve buluşma odasına gittim. Kalbim yerinden kopacak gibi atıyordu. Bacaklarım yürüyebilecek güçte değildi. Acaba bulunan kız benim kızım Leyla mıydı? Yüzümde sevinç ve hüzün aşkı birbirine karışmıştı. Hem çok mutluyum hem çok kaygılı.
Sonunda zorlu ve uzun bekleyiş sona erdi ve ona bulduklarını söyledikleri kız odaya girdi. Ebu Beşir o anlarını şöyle anlatıyor. Kapı açıldı. Soluk yüzlü, rengi sararmış bir kız komitenin memuruyla birlikte odaya girdi. Onu görünce adeta şok oldum. İlerledim, yüzüne iyice baktım. Allah'ım, bu benim kızım Leyla'dır. Bu da beni görür görmez ağlamaya başladı. İnleyen zayıf sesi yüreğimi parçaladı. Onu kucakladım ve iyice baktım. Ne kadar da solmuş, perişan olmuştu. Allah'ım, kaçırılma olayının üzerinden sadece 10 ay geçmişti. Fakat kızım Leyla 10 yıl kadar yaşlanmış gibi görünüyordu. Kızım Leyla konuşmuyor, sadece ağlıyor, inliyordu.
Kayıpları arama komitesi memuru Ebu Beşir'e çok acı bir gerçeği şöyle anlatıyor. Leyla şiddetli cismi ve ruhi zararlardan dolayı artık konuşamıyor. Ebu Beşir sözlerine şöyle devam ediyor. Onu kucakladım. İkimiz yarım saat boyunca Ağlıyorduk. Onunla konuştum. Hadi Leyla, konuş. Ben babanım, Ebu Beşir. Annen ve kız kardeşlerin Halep'te seni bekliyorlar. Canım kızım, lütfen bir tek kelime söyle. Bana cevap ver. Ancak hiçbir cevap alamadım. Aldığım tek karşılık gözyaşı, inleme ve anlaşılamayan sözlerdi. Allah'ım, kızım Leyla'nın başına neler getirdiler? Benim güzel ve sevimli kızım nerede? Karşımda duran soluk Leyla nerede? Oysa eskiden ne tatlı konuşurdu.
Ebu Beşir'in kızı Leyla konuşamadığından başından geçen acı olayları bir mektup şeklinde yazarak anlatmıştı. Ebu Beşir o mektubun özetini şöyle anlatıyor. Halep, Suriye ordusu ve direniş güçleri tarafından kurtarıldıktan sonra tekfirci teröristler Leyla'yı El-Nusra terör örgütünün işgalinde bulunan İdlib'e götürüyor ve genç kızı kendileri gibi bir başka cani teröriste satıyorlar. Leyla bir süre taciz ve eziyete katlandıktan sonra uygun bir fırsatta o teröristin evinden kaçmayı ve bir aileye sığınmayı başarıyor. Leyla o ailenin yanında birkaç hafta gizleniyor. O aile Leyla'ya bir pasaport temin ediyor. Söz konusu aile İdlib'de Leyla için büyük emek harcıyor ve bu kentten çıkışını ve Nusra'nın kontrol noktasından geçişini sağlıyor. Leyla birkaç araç değiştirdikten sonra en son bir yakıt tankeriyle Lazkiye'ye ulaşıyor ve burada kayıpları arama komitesine teslim ediliyor.
Kayıpları arama komitesi hekimi Leyla'yı muayene ettikten sonra muayene belgesine şu notu düşüyor. Bu kız esaret günlerinin çok uygunsuz şartları, ağır cismi ve ruhi işkencelere maruz kalması ve aşırı korku etkisiyle konuşma yeteneğini kaybetmiştir. Hasta psikolojik tedaviye ve konuşma terapisine ihtiyaç duymaktadır. Hasta eski haline geri dönebilmesi için özel bakıma alınmalıdır. Ona esaret günleri anılarını asla hatırlatmayın ve bu konuda asla soru sormayın.
Şimdi Ebu Beşir kızını bu haliyle annesine nasıl götüreceğini kara kara düşünüyordu. Ebu Beşir şöyle diyor. Uçak Halep Hava Adası'na indi. Ümmi Ayşe kızlarımızla birlikte havaalanında bekliyordu. Kızını 10 aydır görmeyen ve korku ve ıstırap içinde onu görmeyi bekleyen bir annenin kızı ile buluşma anı oldukça acılı ve üzücüydü. Onlar Leyla'yı kucaklayarak hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Ortada bir anne ve konuşma yeteneğini kaybeden bir kız vardı. Leyla'ya bakınca yüreğimin acısıyla ağlıyordum. Ümmi Ayşe sordu. Ebu Beşir, neden Leyla'm konuşmuyor? Neden Leyla'm bu kadar yaşlanmış? Ortam o kadar çok duygusallaşmıştı ki Leyla dayanamadı ve bayıldı. Onu apar topar hastaneye ulaştırdık. Yolda Leyla'nın başından geçen olayları ve hekimin tavsiyelerini aileme anlattı.
O sıralarda Ebu Beşir'in elinden bir tek hekimin tavsiyelerine uymak ve onca acıyı çeken kızının konuşma terapisine başlamaktan başka hiçbir şey gelmiyordu. Ebu Beşir o günleri de şöyle anlatıyor. Evde 6 ay istirahat ve birçok tıbbi tedavinin ardından şimdi Leyla yavaş yavaş iyileşiyordu. Leyla şimdi yavaş yavaş tek tek konuşmaya başlıyordu. Şimdi psikolojik durumu daha iyi olmuştu. Artık IŞİD adından ve bayrağından şiddetle nefret ediyordu. Evde hiçbirimiz bu konulardan söz etmeye cesaret edemiyorduk. çünkü hemen şiddetli titremeye başlıyordu. Bilemiyorum, o barbarlar sevgili kızımın başına neler getirmişti.
Sonunda Ebu Beşir Şam'daki evine dönmeye karar veriyor. Ebu Beşir bu kararının sebebini şöyle açıklıyor. Halep'ten hiç de iyi anılarım yoktu. Halep'te tek oğlum Beşir'i kaybettim. Sevgili kızım da soldu. Artık lanetli IŞİD'den ve barbar teröristlerden nefret ediyorduk. Şimdi hepimiz sadece huzur ve emniyet istiyorduk. Hani daha önce sahip olduğumuz ve kıymetini bilmediğimiz şeyler. Halep'i tüm acı anıları ile terk ettik ve Şam'ın yolunu tuttuk. Şam'a geldiğimizde kentin güneyinde eski evimin bulunduğu mahalleye gittik. Mahalle yerle bir olmuştu. Sokaklar, evler, dükkanlar, her taraf şarapnel parçası ile doluydu. Allah'ım, ne kadar da rahat sahip olduğumuz şeyleri heba etmiştik.
Şimdi ise Ebu Beşir ülkesinin Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın sıkı hamilerinden biridir. Ebu Beşir Suriye'nin iç savaşında yaşadığı acı deneyimlerine dayanarak Müslüman ülkelerin insanlarına bazı tavsiyelerde bulunuyor ve şöyle diyor. Yüce Allah'ın en büyük nimeti emniyet ve huzurdur. Bunun kıymetini bilin ve önemli niteleyin. Akıllı ve zeki olun ve düşmana aldanmayın. Biz Suriye halkı düşmanı doğru tanımadık. Biz IŞİD Suriye halkını kurtarmak için geldiğini zannettik. Ben hatamın bedelini oğlum Beşir'i kaybetmek ve kızım Leyla'nın solması ile ödedim. Suriye'nin başka insanları da öyle. Biz kendi elimizle ülkemizi yıktık. Suriye'nin her şeyi vardı. Suriye ve Şam Arap ülkelerinin gelini gibiydi. Halep bölgenin ekonomi merkeziydi. Bizler en iyi tarihi eserlere ve en iyi turizme sahiptik. IŞİD ve diğer teröristler her şeyi mahvettiler.
Muhterem dinleyiciler, Suriye'de son 10 yılda işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayeti paylaştığımız sohbetimizin 4. ve son bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi tarih yazan melekler ordusuna Milli Kongresi'ne gönderdiği mesajda mücahit, cesur ve fedakar kadınları İran İslam İnkılabı'nın en yüksek onur zirveleri olarak niteledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani düşmanın maksimum baskı ve tehditlerinin sonuç vermediğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nükleer anlaşma çerçevesindeki durum önümüzdeki birkaç ay içinde daha da karmaşık hale gelecek dedi. Amerika Kongresi temsilcileri İran ile nihai bir anlaşma çağrısında bulundu. Amerika Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun iki yetkilisini yaptırım listesine aldığını bildirdi. Maryland Üniversitesi Güvenlik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Direktörü, İranlılar kendilerini tehdit altında hissettikleri sürece faaliyetlerini sınırlandıracak şartları kabul etmelerinin olası değil, dedi. İran Büyükelçiliği Yeni Delhi'deki patlamayla ilgili İran'a yönelik asılsız suçlamaları reddetti. Terör Mağdurları Savunma Derneği, Yemen'deki silahların sesinin susturulmasını istedi. Irak, Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme niyetini yalanladı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 66 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakruk ve Kandil'de biri sözde lider 25 PKK'lının eksi hale getirildiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili mahkemenin kararının memnuniyetle karşıladı. Filistin yönetimi başbakanı Muhammed Eşdi, Amerika pratikte Siyonist rejimin gayrimeşru site yapımını durdurması gerektiğini söyledi. Ve kraliyet ailesi Prens Harry ve eşinin ırkçılık suçlamalarını endişe verici olarak değerlendirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.